Ganso. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 14'ü gösteriyor başkent Ankara'da ve Leylak Kokusu o mis kokulu program başlıyor. Bu stüdyodan çıkıp bizi dinleyen herkesin yuvasına, evlerine ulaşacak Leylak Kokusu seni, beni, bizi konu alıyor yine ve yine bambaşka konularla sizlerle. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralarındayız. leylakkokusu@trt.net.tr bizim e-posta adresimiz ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de bize ulaşabiliyorsunuz. Didem Güner'e Öztaşbaş hazırlıyor programı. Tolga Kökten var teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Başlıyoruz Leylak Kokusu ile buram buram kokmaya.
Eskimedi hatıram, hiç azalmadı özlemim. Tek bir günüm yok ki anmadan, çocuksu hayallere dalmadan. Yan sokaktaydık taş eviniz, bir pazar günü taşınıp gittiniz. İlk elveda ilk gözyaşı, çaresiz kala kalma. Ne zaman ki aklıma düşer her yer gökkuşağı, başlar yüreğimde yine o masumiyet çağı. Gülümserim güller açar yeniden dudaklarımda, sıkıntıda olsam ilk aşkım, ilk hayal kırıklığım, ilk isyanım, ilk ayaklanmam. Ne zaman ki aklıma düşer her yer gökkuşağı, başlar serim güller açar yeniden
dinleyenlerimiz, özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte internet kullanımında büyük bir artış söz konusu. Bu artışla birlikte yeni kavramlar ve yeni sorunlar da ortaya çıkıyor. Çağımızın yeni hastalığı olan ve internetten hastalık arama hastalığı olarak tanımlanan siber kondride İşte bunlardan birisi. Biz bu konuyla ilgili Doktor Aylin Tutkun Ünal'la konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi. Aylin Hanım, beni duyabiliyor musunuz?
Evet.
Hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Aylin Hanım, ben dinleyenlerimize aktardım. Evet, şöyle kabaca söyledim. İnternetten hastalık arama hastalığı olarak geçiyor dedim. Doğru bir tanım değil mi bu?
Evet, doğru bir tanım. Siber kondri, internetten hastalık arama hastalığı olarak kısaca açıklanıyor. Psikometrik bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internetten aşırı kullanıma bağlı olarak hastalık araştırma bağımlılığını da işaret ediyor.
Evet, peki siber kondri, hani sizin şöyle bir şeyiniz var, teriminiz var. Galiba biz bunu siber kondriyi bu kelimeyle birlikte kullanacağız. Sağlık okur yazarlığı. Bir de bunu açıklar mısınız önce?
Siber kondri hastalık araştırma hastalığı anlamına geliyor. Sağlık okur yazarlığı ise bambaşka. İnternette sağlık araştırmasını bilinçli olarak yapmak demek.
Öyle mi?
Biz araştırmamızda bununla ilişkisine baktık.
Anladım.
İnternetten hastalık arama hastalığıyla bilinçli kullanıcı, yani sağlık okuryazarlığı arasında bir ilişki var mı? Buna baktık.
Tamam. Yani siber kondrideki kitle tamamen bilinçsiz ve araştırmaya çalışıyor ama sağlık okuryazarlığı olan kişiler bilgiye sahip ve araştırıyorlar. Doğru mu?
Doğru. Sağlık okuryazarlığı seviyesi iyi olanlar. Yani bu şu demek aslında. Dijitali adapte ettiğimiz zaman internet üzerinden sağlık okuryazarlığı, yani doğru bilgiye erişmek.
Tamam.
İhtiyacı olduğu sağlık bilgisini doğru kaynaklardan erişerek anlamak ve buna bağlı olarak karar vermek.
Tamam.
Örneğin mesela bir rahatsızlığı var. Hangi branşa gitmesi gerektiğini anlamak gibi veya kısaca bir fikir almak için belirtilere bakmak gibi.
Tamam.
Bu bilinçli kullanıcı profili.
Tamam.
Bu kişilerde siber kondri dediğimiz, yani internetten hastalık arama hastalığı seviyesi bir düşük bulunuyor zaten.
Tamam.
Eğer sağlık okuryazarlığı seviyemiz gelişmediyse, yetersizse, doğru kaynaklara bilgiye ulaşamıyorsak, okuyamıyorsak o bilgileri, o zaman siber kondri puanımız yüksek çıkıyor.
Tamam, o zaman kriterlerden birisi bilgimiz yok ve araştırıyor olmak. Şimdi soru şu olacak, siber kondri genellikle kimler arasında daha yaygın? Sizin yapmış olduğunuz araştırmalar size hangi bilgileri ulaştırdı?
Bizim yaptığımız araştırmada 39 ilçede, İstanbul ilinde 1196 kullanıcıya yaptık. Yani internette hastalık araştıran kullanıcılar. Tüm kuşaklara baktık. Genel olarak İstanbul profiline baktığımız zaman orta seviyede bir siber kondri rahatsızlığı ortaya çıktı.
Evet.
Aslında orta seviye olması da azımsanmayacak bir durum. Yani her yaş grubunda, aslında şöyle açıklayalım, 18-75 yaş aralığındaki kişilerde orta seviyede siber kondri rahatsızlığı bulundu.
Evet.
Bu seviyeyi biz ölçekle ortaya koyduk. 2014 yılında yurt dışında geliştirilen siber kondri ciddiyet ölçeği ülkemizde de 2016 yılında uyarlandı Türkçe'ye. Bu ölçekle seviyemizi ölçebiliyoruz. Bu ölçek tamamen psikolojik bir ölçek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü siber kondri bir rahatsızlık.
Evet.
Bunun içerisinde hastalık aramanın abartı derecede olması, aradıkça endişe korkunun artması, kaygılar artıyor. Hani rahatlama durumu yok. Diğer yandan doktora güvensizlik boyutu var. İnternete başvuruyor, doktora güvenmiyor. Yani gittiyse bile internetteki bilgileri savunuyor ve doktoru ikna etmeye çalışıyor.
Evet.
Şimdi bu böyle bir problemli bir durum aslında.
Evet.
Aşırı kullanım olduğu için günlük rutin işlerin aksamasını ifade ediyor. Yani mesela işimizi yapacağız, yapamıyoruz. Öğrenci ise ödevlerini yapamıyor gibi zihinsel meşguliyet yaratan bir hastalık arama durumu. Bunu ölçekle ölçtüğümüz zaman orta seviyede tüm bireylerde bir rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Fakat gençlere baktığımız zaman özellikle 18-20 yaş Z kuşağı dediğimiz yaş grubundaki gençlerde yüksek seviyede bulundu.
Z kuşağında yüksek.
Evet, Z kuşağı 18-20 hatta Y dediğimiz 20'li yaşları da seyreden gençlerde yüksek seviyede bulundu.
Peki Aylin Hanım, sizce bunun nedeni ne olabilir? Hani 18-20 yaştakiler daha çok hani sağlıklarıyla çok ilgilendiklerini düşünmüyorum. Başka heyecanlar peşindedir onlar diye düşünüyorum ama bu pek öyle hastalık araştırma hastalığına kapılmış diyorsunuz bu gençler için. Bunun nedeni nedir?
Gençlerde şimdi özellikle Z kuşağında teknolojiyle doğduğu için teknolojiyi hatta işte sosyal medya diye daha spesifik konuşacak olursak günlük hayatları orada geçiyor. Ve artık sağlıklarıyla ilgili bir problem olduğu zaman veya bir yerinde bir şey çıktı, bir belirti gördü, açıklayamıyor bunu. Hemen o internette yani devamlı bulunduğu ortama başvurma durumu var. Yani doktora gideceğim ne gerek var diyor. Yani elimin altında internet var. Bilgiler nasılsa yazıyor. Ben oradan öğrenirim yani. Ne gerek var ben oradaki dünyadan kopayım, dışarı gideyim gibi. Gençler de böyle bir durum söz konusu.
Ama burada tedaviye ulaşamıyor. Neticede yine bir hekime gitmesi gerekiyor değil mi?
Bu kişilerde aslında birçok kaynaktan araştırma var. Tatmin olmuyor, devamlı araştırıyor ama bir yandan da sana teşhis koyup tedaviye kadar da gönderiyor işi. %36'sı hekim tavsiyesi dışında ilaç kullanıyor. Yani kendisi karar verip ilaç kullanma durumu da var.
Çok fena, çok fena.
%22'si de şey diyor hatta, İstanbul'a baktığımızda %22'si. Diyor ki benim tanı koyulmamış mutlaka bir hastalığım var diyor.
Allah Allah.
Onu araştırıyor.
Ama mutlaka bir şikayet üzerine böyle bir araştırmaya gidiyordur değil mi çocuk?
Şimdi küçük bir belirti oluyor mesela. Bunu işte fazla ciddiye alarak aslında rahatsızlığı yok ama varmış gibi bir hisse kapılıyor. Yani böyle bir semptom da. Araştırıyor. Hatta bu hastalığı kapılanlar o belirti varsa işte bir teşhis koyuyor. Şu hastalıkta olabilirim diyor. Ve o hasta grubunun tartıştığı forum sitelerine de giriyor.
Doğru.
Acaba onlar neler yaşıyorlardı? Ben de yaşıyor muyum gibi. Böyle kaygıları da artıyor.
Belki tedavi aşamasında kendilerince buldukları ilaç tedavisi aşamasında da yine o sitelerden faydalanıyorlardır değil mi?
Tabii tavsiye niteliğinde oradaki işte kişilerin söylediği ben şu ilacı kullanıyorum işte şunları yaşıyorum gibi kendilerini uyarlıyorlar. Doktora gitseler bile doktora yani teşhis koyarak gidiyorlar. Yani hekime güvensizlik boyutu zaten ölçekte de yer alıyor.
Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Peki
öyle bir durum.
Bunu hani kadın ve erkek arasında bir yüzdeye vurduğumuzda bu rahatsızlığı yaşayan, siberkondri rahatsızlığını yaşayanlar kimler? Daha hangi ağırlıkta? Kadın mı erkek mi?
Cinsiyet farkı çıkmadı. Yani tamamen kadın, erkek, herkes de orta seviyede böyle bir problem ortaya çıktı.
Tamam.
Sadece 40-55 yaş arası
yaş grubu.
Kuşak farkı baktığımız zaman X kuşağına tekabül ediyor. Bu yaş grubundaki erkeklerde yüksek çıktı.
Anladım. O yaş grubunda erkeklerde anladım.
Erkeklerde. Kadınlarda da bilinçli biraz daha. Yani sağlık okuryazarlığı seviyesi biraz daha iyi.
Daha iyi.
Genel olarak İstanbul'da sağlık okuryazarlığı seviyemiz de sınırda. Şimdi... Z kuşağında ise yetersiz çıktı. Yani biraz daha gençlerden başlanabileceğini işaret ediyor araştırma.
Tamam, o zaman Z kuşağının siberkondrik olduğunu fakat sağlık okuryazarlığının zayıf olduğunu söylüyoruz. Doğrudur değil mi?
Evet, ama hem Z kuşağının hem genel olarak 18-75 yaş arasında bir sağlık okuryazarlığı konusunda zayıflık var. Tamamen sınırda olduğu ortaya çıktı.
Peki Aylin Hanım yani... bizim sağlık okur yazarlığımızı geliştirmek için ne yapmamız gerekiyor? İlle de bir hani tırnak içinde söylüyorum eşittir hastalık bu illete kapılmak mı gerekir? Yani ille bunu araştırabilmek için bir tanı konulmuş bir hastalığımız mı olması lazım? Ya da sağlıklı yaşayan bir insanım ama sağlık okur yazarlığımı da geliştirmek istiyorsam ne yapmam lazım?
Dijital sağlık okur yazarlığı diye aslında yeni bir terimden bahsediyoruz. Çünkü internette yani nasıl medya okuryazarlığından bahsediyorduk. Şimdi internette sağlık araştırmanın nasıl bilinçli, nasıl daha düzgün olması gerektiğinden bahsediyoruz. Bununla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Hı-hı. Mesela hangi sitedeki bilgiler daha güvenli? Veya ne dozda bakmalıyız, ne kadar yararlanmalıyız? Hı-hı. Şu an günümüzde troll hesaplar ve sosyal medyadan yayılan bilgiler var. Bu aslında sosyal medya okuryazarlığında işaret ediyor. Hı-hı. Tamamen bilinçli olarak internet kullanıcısı olmayı oturtmamız gerekiyor.
Evet. Diyelim ki kişi siberkondrik ve artık bu rahatsızlıkla hayatı nereye gider? Yani hayatı zindan olur mu bu insanın? Ne olur bu insana?
Siberkondrik kişiler, yani yüksek seviyede kişilerin yardım alması gerekiyor. Hani bağımlılıktan bahsettik veya psikolojik bir sorun olduğunu söyledik. Mutlaka bir psikoloji kliniğinden yardım da alınması gerekiyor. Eğer gerçekten yüksek seviyedeyse, yani her gördüğü belirtiye acaba neyim var diye günlük rutin işlerini aksatacak boyuta kadar getirdiyse. Peki, yani internet bağımlılığında internet bağımlılığı polikliniklerimiz var şu an bazı işte hastanelerimizde. Bunun gibi düşünebiliriz. Yani bu da bir internete dayalı psikolojik bir hastalık. Ve bununla ilgili de tedavi alınması ve psikolog veya işte psikoterapistlere başvurulması gerekir.
Peki tanısı konulmuş bir hastalık içinde geçerli bir durum mudur siberkondri?
Tanısı koyulmuş hastalığı olanlarda da var ama tanısı koyulmamış hastalığı olduğunu düşünenlerde de var. Yani her iki durumda da kişiye bağlı olarak gelişebiliyor.
Yani bir tanesinde söylemek istediğim şu, ben bir şeyden şüphe ediyorum ve siberkondride ilerledim, ben buyum dedim ve doktora gittim. Diğerinde doktora gittim, sen busun dedi ve ben bu sefer siberkondriyle devam ediyorum yaşantıma. Yani aslında birinde doktor, yani hakim olan, konuya hakim olan insana gitmişim, yetkiliye. Diğerinde başka bir süreçteyim aslında, değil mi?
Diğeri biraz daha tehlikeli. Yani önce bakıp araştırıp doktora güvensiz bir şekilde işe başlamak daha riskli bir durum. Önce doktora gidenler biraz daha bu durumla baş edebilir diye düşünüyorum. Yani gerekli işte güveni kazandıysa, doğru doktora gittiğine inandıysa, ki bu işte sağlık okuryazarlığına bize işaret ediyor.
Evet.
Sağlık okuryazarı olan kişiler zaten hangi branşa gitmesi gerektiğini, ne düzeyde doktora güvenmesi gerektiğini, yazdığı işte ilaca güvenmesini, onu da düzgün alması gerektiğini inanan kişiler zaten okuryazarlığı iyidir. Bunun, çok fazla siberkondriye kapılmazlar.
Yine siberkondri için hani sosyal ve ekonomik durumları için bir araştırma yapıldı mı? Genelde işte sosyal durumu daha yüksek ya da ekonomik durumu yüksek olanlarda görülüyor gibi bir tespite gidilebilir mi?
Evet, orta seviyede sosyoekonomik düzeye sahip kişilerde yüksek çıktı. Daha alt gelir grubunda da yüksek çıktı. Ekonomik durum hani orta ve altı olduğu zaman bu durum daha sık yaşanıyor.
Anladım.
Evet. Okuryazarlık seviyesine baktığımız zaman hani öğrenim düzeyi işte ilkokul, ortaokul, lise mezunu olanlar da yine yüksek seviyede çıktı.
Yani eğitim düzeyi yükseldikçe siberkondri
azalıyor.
Azalıyor.
Biraz daha azalıyor.
Arttıkça mı, eğitim arttıkça mı sağlık okuryazarlık seviyesi de artıyor, değil mi?
Aslında hepsi birbirine paralel. Ha. Eğitim düzeyi arttıkça sağlık okuryazarlığı, yani bilinçli bu internet bilgilerini okuma kısmı artıyor. Daha bilinçli olunuyor ve siberkondri düzeyi düşük oluyor. Daha düşük oluyor.
Bir taraftan da internet kullanım süresi arttıkça siberkondri seviyesi azalır.
Şimdi internette kullanılır, yani onu tek bir parametre alamayız ama günde 7 saatten fazla internet kullananlarda da yüksek seviyede var. Yani hastalıklarını da çünkü oradan araştırmaya başlıyorlar.
Tamam.
Ama direkt birebir birbirinin belirtisi olduğunu söyleyemeyiz. Sosyal medya kullanıcılarında da daha yüksek çıktı. Bunlar fikir veriyor aslında. Hepsini birlikte düşünmek gerekiyor.
Aylin Hanım, çok teşekkür ederiz. Siz bize yeni bir terim öğrettiniz her şeyden önce. Onun dışında evet. Sizin sözlerinizden çıkarmamız gereken dersler de vardı tabii.
Sağlık bizim de yapmamız gereken pek çok araştırma ve projeler ortaya çıktı aslında.
Doğru, doğru söylüyorsunuz. Biz daha çok sağlık okuryazarlığımızı geliştirmeye bakacağız bundan sonra, bu konuşmadan sonra. Doktor Aylin Tutkun Ünal, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere Aylin Hanım. Kolay gelsin.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Hoşçakalın.
Ben bir zaman kaybıyım, beni boş ver hocam. Düşlerimden geçenleri kitaplarda bulamayacağım. Hangi deniz nereye dökülüyor, bana ne? Ben içimde boğulurken hala aşkın olduğu bir yer varsa söyle.
Devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, bu kez stüdyomuzda, canlı yayınımızda uzman klinik psikolog ve aile danışmanı Fatma Narman var. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
Hoş buldum Aynen Hanım, teşekkür ederim.
Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz. Hiçbirimizin alışkın olmadığı bir şey. Biraz siz mikrofona yaklaşırsanız herhalde daha iyi olacak Fatma Hanım. Şimdi pandemi süreci. Hepimizin çok böyle ilgilendiği pek çok şey var. İşte bu hastalık nedir, şudur budur pek çok. Az evvel siber kondriden bahsettik. Evet, yani nasıl bu hani bilmeden bir şeyleri araştırmak demek. Ama biz artık bazı şeyleri biliyoruz. Yaşayanlardan da dinliyoruz. Evet. Dolayısıyla tedbirlerimizi, önlemlerimizi de fazlasıyla almaya başladık. İşte tüm bunlar eğitim sistemine de yansıdı aslında.
Öyle.
Evet ve bugün ilk zil çaldı mini mini birler için ve anaokulları için. Neler söylemek istersiniz? Başta onu alayım.
Şimdi siz öyle güzel anlattınız ki mini mini birler deyince benim de ilgi alanım çocuklar zaten. Sizin o neşeli, heyecanlı anlatışınız beni bile heyecanlandırdı. Sanki ben başlıyormuşum.
Benim evde bir tane var öyle heyecan. Evet, yarın mi? Onun gitme günü ve bekliyor. Evet.
Hayırlı uğurlu olsun.
İnşallah
öncelikle.
Hepsi için.
O mini mini birler okula mutlu ve keyifle başlasınlar.
İnşallah.
Tadını alsınlar ve umarım en kısa zamanda da her şey normalleşir.
İnşallah.
Ve onlar da okullarına daha kalabalık arkadaş gruplarıyla beraber
İnşallah.
Devam ederler. Şimdi onlar için şöyle bir şey var. Heyecanla beklediler. Hem okuma yazmayı öğrenecekler, hem yeni arkadaşlarıyla tanışacaklar ve hepsinin aklında da öğretmenini tanımak, onun gözünde çok özel, çok güzel olmak var. O yüzden bütün annelere, babalara, çocuklarımıza, ana sınıfına başlayanlara, onlar da çok özel bir dönemdeler çünkü. Güzel bir sene geçirmelerini istiyorum, diliyorum.
İnşallah.
Tabii beraberinde bazı yükümlülükleri var, bazı sorumlulukları var. Biz büyüklerin üzerine düşen de bazı takipler ve incelikler
evet,
var.
Evet, özellikle bu süreçte bizim öğretmenimiz söyledi. Ben normalde bana bırakın derim okuyacak çocuğu ama dedi bu sefer size de bırakacağım dedi. O yüzden sorumluluklarımızı biliyoruz biz de veliler olarak.
Ne güzel.
Geçen yıl Mart'tan beri zaten anne babaların yükü biraz daha arttı.
Aynen
açıkçası.
Öyle oldu.
Evet, evet. Şimdi siz öncelikle 0-18 yaş çocuklarla daha fazla ilgilisiniz herhalde
evet.
değil mi?
Onların
aynen öyle. Psikolojilerini takip etmek açısından. Sizi buna yönlendiren nedir?
Çocuk sevgisi.
Hmm.
Daha doğrusu canım babamın özellikle evet. ve annemin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. İnsan sevgisi ve çocuk sevgisi.
Ya,
bunu beni tanıyanlar, ailemi tanıyanlar bu sevginin bana babamdan geçtiğini
çok
söylüyorlar.
Kendisi de öğretmen miydi yoksa?
Hayır. Askerdi kendisi.
Evet.
Hani asker babalar biraz serttir falan derler ama hiç öyle
değiliz. Bende de var.
Öyle mi? Çok şefkatli, çok anlayışlı, hiç kırmak istemeyen, güzel konuşan, yakın bir babaydı.
Evet.
Anne gibiydi yani mesafemiz yoktu. O yüzden de çocuk sevgisi ve yaşlılara olan sevgi, doğa sevgisi bana ailemden geldi diye düşünüyorum.
Evet.
Herhalde yaratılıştan gelen bazı özellikler, bir de okuduğum bölüm bunu perçinlemiştir. Ne güzel, çok teşekkür ederim bu iltifatınız
evet,
için
de. Çok güzel, çok güzel. Peki şimdi siz mesleğinize bu şekilde devam ediyorsunuz ama bir taraftan sizin de açıkçası herhalde tanımadığınız bir şeydi değil mi bu pandemi? Hani salgın hep duyarız yıllar salgın olmuştu şu yıllarda falan
Tabii
diye
ki.
Ama yani bizim hayatımızın bu kadar etkilenebileceğini hiçbirimiz düşünemiyorduk.
Hiçbirimiz düşünmedik. Yani bir gün uyuduk ve ertesi gün uyandık
evet.
ve bunu duyduk.
Evet.
Salgın çok güçlü bir travmadır dünya üzerinde. Psikoloji, psikiyatri bölümlerinde de dersler olarak okutulur ve afet başlığı altında okutulur. Hiçbirimiz hazırlıklı olamadığımız için yetişkinler olarak kendimizi hazırlayabilseydik çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu durumu açıklayabilirdik. Açıklayamadık. O şaşkınlığı, kimi zaman umutsuzluk noktasına ya da çaresizlik duygularını bizler yaşadık ve henüz ülkemize gelmeden uzunca bir sürede korunduk ama dünyadaki haberleri skor gibi takip ederek çocuklarımızı korumaya çalışsak da çok merak ettiğimiz için birebir yaşadık ve çocuklar da buna çok maruz kaldılar. Aile hayatımız değişti, evlerde yeni bir sistem oluşturmaya çalıştık. İyisiyle kötüsüyle zor zamanlardı gerçekten. Şu an biraz daha iyiyiz diye düşünüyorum. Daha kontrol altında. Çünkü en azından nasıl davranarak, nelere dikkat edersek uzaklaştırabileceğimizi, kendimizi ve çevremizi ve bütün insanları nasıl koruyabileceğimizi öğreniyoruz.
Evet, evet.
Biraz daha kolay oldu. Ama bir an önce aşılar ve ilaçlar bilim insanlarının çabalarıyla da evet kullanıma başlarsa güvenli bir şekilde, o zaman hepimiz rahat bir nefes alacağız.
Peki Fatma Hanım, bir psikolog olarak sizin gözlemlerinizi merak ediyorum. Şimdi çocuklarımıza biraz daha sonra geleceğim de önce biz hani anne baba, önce yetişkinlerle biraz konuşalım. Yani pek çoğumuz işimize uzaktan gitmek durumunda kaldık. Evde çalışan kadın evet doğru. Ev kadınları, onlar için bambaşka bir boyut vardı. Çocukları okula yollayan ve sonrasında işini gücünü yapan ve gününü programlayanlar bir anda çocukları da evde, eşleri de evde o noktaya geldi. Peki bu arada sizin, size danışanlar oldu mu, gelenler oldu mu, sizin gözlemleriniz nedir? Biz neler yaşadık o evlerde?
Biz o evlerde yaşadığımız ilk şey hep beraber aile olabilmenin tecrübesini yaşadık. Çünkü özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için de söylüyorum. İşimize gittik. Aslında her yer için geçerli. Okullarımıza gittik. Sosyal hayatlarımız vardı. Bazı aile içi dinamiklerimiz gevşemeye başlamıştı. Bazı ihtiyaçlarımız vardı. Çocuklarımızın yüzünü göremiyorduk. Kısıtlı zamanlarda görüşüyorduk. Bu aslında kimi aileler için çok büyük bir avantaj oldu. Yani dezavantajları da var tabii ki ama bir espri vardı, bir karikatür beyefendi diyor ki yanındaki hanıma, bizim hanımla 15 gündür beraberiz, aynı çatı altındayız, bayağı iyi birisine benziyor diyor.
Evet, evet.
Yani çocuklarımız için de böyle oldu. İlişkiler düzeldi. Ama tabii bir yandan da sınırlar içerisinde yaşadığımız için ve bir bilinmezle önümüzü göremediğimiz için bir yaşam sürdürmenin de zorlukları çok fazlaydı. Çünkü insan psikolojisinde şöyle bir şey yaşanacak, evet kuvvetli ve güçlü de olacak, şu şu sıkıntıları yaşayacaksınız ama işte 3 ay, 15 gün, 2 saat sonra bunların hepsi bitecek ve sonra tekrar her şey yoluna girecek gibi bir umuda ihtiyacımız var. Bu
tabii.
Belirsizlik
hep
bizi
zaman
gerçekten...
Bekledik, ne zaman bitecek, ne zaman dışarı çıkacağız?
Evet, çocukların çok fazla sorusu oldu. Okul öncesi dönem çocuklarında ailelerin...
Çocukların ve 65 yaş üstü.
Doğru diyorsunuz. Hakikaten onlar da çok, onlar da ayrı bir çocuk grubu aslında. Yani 65 yaş diyoruz ama gerçekten yaşları büyük. Ama gönülleri de hala genç olan ve bir sürü becerilerini de yapabilecek gruplardı.
Benim annem mesela çok sakin bir insandır. Fakat diyordu ki yani şu yasak kelimesi var ya, ben ona çok sinir oluyorum, ona çok kızıyorum. Neyse sonra kalktı ama tabii kalktığından sonraki tablo biraz daha üzücü
oldu. Çocuklar da hiç sevmediler çünkü şöyleydi, sınır koyuyorduk biz onlara yaşlarına göre, yasak demiyorduk. Bazı şeyler yasaktı belki kelime olarak, işte güvenliklerini tehlikeye atacak şeyler yasak olabiliyordu. Bu kelimeyi kullanmasak da neden çıkmıyoruz, neden oynamıyoruz, neden gitmiyorum dediler ve pek çoğu da arkadaşlarını çok özledi.
Kesinlikle.
Okul öncesi dönem özellikle anne ve babayı çok zorladı. Çünkü beni arayanlar, online terapiler başladı o süreç içerisinde. Hocam ne kadar hazinemiz varsa hepsini kullandık.
Evet.
Yapmadığımız oyun, karıştırmadığımız çekmece, dışarıdan taşımadığımız kum kalmadı dediler. O çocuklarda güçlü davranış bozuklukları gördük. Daha büyük çocuklarda da hep sosyalleşmelerine çaba sağlıyorduk. Arkadaşlarıyla bir araya gelsinler. Ekran önünden uzak kalsınlar diyorduk. Ama hem dersler ekran önünde oldu, hem de evde yapacak hiçbir şey bulamadılar.
Yani aslında bir şekilde bizim hiç sevmediğimiz bir şey çocukların elinde, işte o iPad dediğiniz o ya da laptopların karşısındaki çocukları biz resmen teşvik ettik bir evet. şekilde değil mi?
Aynen öyle oldu. Çünkü o yaş grubunun ihtiyaçları çok farklı. En büyük ihtiyaçları onların okula gitmek.
Kesinlikle. Evet.
Sosyalleşmek, sosyal. Ders çalışmaktı. Hı. Akranlarıyla okulda ya da okul dışında vakit geçirmekti. Bundan uzak kaldıkları için ebeveynleriyle çatışmalar, ev düzeniyle ilgili. İşte hı hı. çocuğum telefonunu kapat, yanımıza gel, kitap oku, şurayı düzenlerken yardım et noktalarında biraz çatışmalar yaşandı. Ne evet. zamanki yasaklar kalkmaya başladı, o çocuklar daha da normalleşmeye başladılar.
Fatma, bakın şunu şimdi aklıma geldi, hemen notunu aldım. Hı-hı. Profesör Doktor Selçuk Şirin'in bir söylediği bir şey vardı.
Çok kıymetli birisi.
Diyordu ki eğitim okulda öyle yapılabilir. Bilgisayardan da yapılabilir. Ama en önemli şey sosyalleşmekmiş.
Tabii ki.
Yani arkadaş, evet. Benim de işte 6 yaşındaydı o zaman çocuğum. Ve en kıvrandığı şey, diyor arkadaşımı istiyorum. Görüm.
Ah,
son
benim.
Bir kez şu mezun olmadan bir kere bir sarılabilsem. Tek
evet.
derdi oydu onun.
Evet.
Hala aklında ve, o var. Bir sarılsam.
Canım benim ne kadar küçük yaşta ihtiyaçlarını sınırlandırmayı ve ihtiyaç duyduğu bir şeye ulaşamamayı yaşadı. Evet. O yaşta böyle bir terbiye ve iç disiplin gerçekten sağlamak zor ve yıpratıcıdır.
Tabii.
Çok çaba sarf ettiler. Çünkü onlar kalpleriyle seviyorlar, gerçekten seviyorlar. Hı-hı. Hatta o yaştaki... Çocuklar eğer yuvaya gitmiyorlarsa, hı-hı. anneler şöyle geliyorlar bize, okul öncesi eğitim almamışlarsa, hatta 5 yaşında bile çocuğumla çocuk oldum, çocuklaştım ama yine de mutlu edemedim. Onun istediği çocukmuş diyorlar.
Evet. Onlar öyle, biz de öyle değil miyiz? Bizim
aynen.
de sosyalleşmeye ihtiyacımız var.
Gerçekten.
Yani biz de işte dışarıya çıkıp şöyle bir yürüyüş yaptığımızda, hı-hı. bir arkadaşımızla sohbet ettiğimizde
evet.
kendimizi daha hafiflemiş olarak eve dönüyoruz. Bizim için de hani siz dediniz bir taraftan ayrı olmayı öğrendik dediniz, hı-hı. ama ne yazık ki bunun tersinde de siz belki bana madalyonun iyi tarafını gösterdiniz ama tersine de aile içi şiddetin arttığını da söylemek mümkün müdür?
Evet, çok konuşmak istemiyoruz tatsız şeylerden.
Konuşalım,
ama
bunlar
bu
bizim gerçeklerimiz.
Gerçeklerimiz ne yazık ki. Çünkü üzerimizde bir baskı var, stres. Nedir o? Çalışamama, para kazanamama, sosyal ihtiyaçlardan dediğiniz gibi kendi başımıza çıkarak ne yaptık mesela tartıştığımız zaman eşimizle ya da çocuğumuzla, ben bir dışarı çıkayım da hava alayım geleyim ve sonra normalleşerek sohbetimizi edelim dediniz. Bunlar olmadı. Bir de baskı altında stres yönetimi yapmayı bilmediğimiz için toplum olarak bence en büyük eksikliğimiz bu. Ev içi yaşamda çok büyük iletişim kazaları da oldu.
Ne yazık ki.
Ne yazık,
ne yazık ki.
Ve bunu da paylaşabilecek psikologlar, gidilebilecek merciler konusunda da yaptırımlar sınırlı olduğu için biraz ev içerisinde bunu yaşadılar. Yaşayanlar bazıları çok şiddetli yaşadılar. Umarım bir daha hiç böyle şeyler gerçekleşmez.
İnşallah. İnşallah. Tüm bunları başımızdan savarız inşallah ve yeni normal hayatımıza kavuşuruz diye umut ediyoruz. Şimdi sizin evet çocuklar bölümüne geçelim. Bugün ilk zil çaldı. Okula yeni başlayacak çocukların öğretmenlerine yönelik bir eğitime katıldığınızı
evet.
biliyorum ben.
Evet.
Bu hafta sonu muydu o?
Öyleydi.
Yani geçtiğimiz hafta
evet,
sonu.
Evet, Milli Eğitim
nasıldı?
Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik bir eğitimcilerin eğitimi seminerine katıldım. Orada konuştum. Çok keyifliydi. Çok güzel sorular geldi. Öğretmenlerimiz de çocukları seviyorlar. Hani tiyatrocular alkışlarla yaşar deniyor ya. Öğretmenlerimiz gerçekten, onlara çok şey borçluyuz. Çok kıymetli insanlar her biri. Onlar da çocuklarına dokunmak, fayda sağlamak istiyorlar. Onlar da eğitimler aldılar bu süreç içerisinde, ben biliyorum. Ama tabii her şey sahada kendini gösterecek. Onlar da çok dokunsal. Onlar da çocukların yapabildiklerini görüp hem seviniyorlar geliştirdikleri için, hem de kendileri manevi olarak tatmin
tabii,
duyuyorlar.
Tabii.
Yapamadıklarını, zorlandıklarını gördükleri zaman da işte bir yanağını severek ya da yüz yüze onu teşvik ederek, uzun zamanlar harcayarak fayda sağlamak istiyorlar. Biraz bu konuda onlar da kendilerini kontrol etmek durumundalar ve muzdaripler.
Hele şimdi birinci sınıf, o mini mini birler
tabii.
dedik. Şimdi bizim öğretmenimize de biz geçen hafta tanıştık. O da diyor ki açıkçası Yani tam sevilecek böyle yanakları sıkılacak zamanları ve ben onlara dokunmadan nasıl yapacağım ben de bilmiyorum diyor o da. Evet.
Şimdi biz bir de dokunsal bir milletiz. Evet, bazen abarttığımız zamanlar olur ama yani el tokuşurken iki elimizin arasına alırız.
Evet.
Geçerken şöyle bir omzumuza
Kesinlikle,
vururuz.
Evet.
Sonra sarılmayı severiz. Kalp kalbe değer. O sırtımızdaki omurgamız oksitoksin, şefkat, merhamet hormonunu salgılatır. Onu şöyle bir yukarıdan aşağı sıvazladığımızda öyle yaparız. Ya da pat pat vurduğumuzda hem kendimize hem karşımızdakilere şifa veririz aslında. Şimdi biz bunları yapamıyoruz.
Evet.
Artı çocuklar zaten çok dokunsallar. Ve o kadar sevgi dolu size böyle koşarak gelirler ki. Biz tabii ki fiziksel mesafemizi korumak durumundayız.
Tabii.
Hem yetişkinler çocuklarla hem de çocuklar çocuklarla bunu iyi anlatabilmek gerekiyor. Öğretmenlerimize daha fazla sözle sevgilerini belirtmeleri gerektiğini hatırlatırım. Gözle sevdiklerini yani çocuklara şöyle sınıfı taradığı zaman herkese birkaç saniye şöyle bir baktığı zaman çocuk öğretmenim beni gördü. Beni seviyor diyecek. Bir de simgeler çok önemli. İşte bir öpücük göndermek uzaktan şöyle bir elimizin
baş parmağıyla
her şey
tamam,
yolunda
her
çok
şeyin,
iyisin
tamam.
demek
Neden
kalp işareti yapmak işte elini kalbine koyarak konuşmak gibi şeyler çocuklarımızı çok rahatlatacaktır. Çünkü onlar okul öncesi eğitim de aldılar ise çok güzel bir öğretmen algısıyla gidecekler. Ve çocuklar ilkokula başladıkları zaman öğretmenleri için giderler öncelikle.
Doğru.
Çünkü o tek kişi çok önemlidir ve bizim geleneksel olarak da Türk milleti olarak öğretmene çok büyük bir saygımız, sevgimiz vardır.
Tabii.
Bununla beslenerek de gittikleri için ilk önce öğretmenlerimizin yapabildikleri kadar her bir çocuğu tanımaya çalışmaları. Belki biraz daha fazla yorulacaklar bu anlamda ama kişilik özellikleri, sevdiği sevmediği şeyler konusunda birebir bilgi sahibi olmaları çok önemli. Öğretmenlerimiz sınıfa işte sınıfım diyerek gidiyorlar. Her çocuğa eşit sevgi, eşit bilgi ve muamele için. Kimi zaman bazen durumdan dolayı tek tek çocuk bazında değil de sınıfıma şunu öğretmem gerekir diye gidiyorlar. Çocuklarsa ben bugün öğretmenime gidiyorum diye gidiyorlar. O yüzden her bir çocuğun ihtiyacını görebilmek, karşılamak da işte öğretmenliği bu kadar kutsal ve önemli yapan sebep
Çok
bu.
Doğru.
Bu konuda birazcık daha çaba sarf etmeleri gerekebilir. Şunu önerebilirim, işe yarıyor. Yapanlar da var, belki herkes yapıyor ama ben duyduğumda çok mutlu olmuştum. Ailelerden çocuklarını anlatan bilgilendirici mektuplar istiyorlar. Yani özelliklerini, hobileri, fobileri, korktukları, ilgi alanları, okulla ilgili düşünceleri, daha önceki yaşantısında olumlu ya da olumsuz yaşadığı şeyler gibi ipuçları işe yarayacak diye düşünüyorum.
Çok doğru. Şimdi bir taraftan da online eğitim var. O biraz daha yaş grupları yüksek olan çocuklar için. Kimileri işte özel okullarda şu anda yapıyorlar. Diğer okullarda da devlet okullarımızda da yakında olacak. Hatta işte EBA'nın özel yerleri olacak iletişim için dedi.
Evet, öyleymiş.
Dün akşam hatta Ziya Selçuk şeydeydi, canlı yayındaydı. Bunları açıklıyordu. Şimdi online eğitimde önerileriniz neler?
Evet.
Yani çok başka bir ortam orası.
Evet, çok başka bir ortam. Yani bizler iletişim kurmak için programlandık. İnteraktif olan her şeyi seviyoruz. Seminerlerimizde bile artık şöyle oturup da bizi dinleyen dinleyiciler bulmakta zorlanıyoruz. Çocukların hayatı hızlı akıyor. Dikkat süreleri kısaldı diyoruz ama biz yetişkinlerin bile öyle biliyor musunuz?
Doğru.
O yüzden ben seminerler verirken araya bir fıkra, bir soru cevap veya farklı bir şey yaparak dikkatlerini toparlamakta bile zorlanıyorum ki çok severim ben böyle şeyleri. Şimdi çocukların da önünde ekran ve hareketsiz kaldığımız her süre vücudumuzda şöyle bir sinyal gelişiyor. Uyku moduna geçiş. Yani çocuk sınıfında arkadaşına bakacak, bir kalem mini açacak, eğilecek, çantasından bir şey çıkaracak falan. Öyle bir şey olmayacak. ekrana bakacak ve çocukların dikkat süreleri 20 dakikayla çok sınırlı. Yani en iyi öğrenmeyi 20 dakikada öğrenebiliyorlar. Ondan sonra çeldiriciler gelmeye başlıyor.
Bizim EBA'daki derslerimiz 20 dakika zaten. Öyle mi? Değil mi?
Harika. Ben 30 dakika diye interaktifleri 30 yani sınıf ortamında 30 dakika diye duydum. EBA 20 diyorsa harika bir şey yapıyorlar. Evet, evet. Çünkü 20 dakikadan sonra bu küçük yaş grubu
20 dakika artı üstüne 10 dakika teneffüsümüz var.
Çok güzel planlanmış. Harika, tebrik ediyorum. Bu detay bilgi bende yoktu, EBA'nın bilgisi. Çok güzel düşünmüşler. Çünkü daha sonra bizim gündüz uykusu dediğimiz gözler açık, ekrana bakıyoruz ama aklımız başka bir yerde. Tabii şimdi ekrana bakınca çocuklarda dikkat süresi yine düşmeye başlayacak. Çünkü mesela dikkat eksikliği sıkıntısıyla gelen çocuğumuza baktığımda ben onun günlük yaşantısında telefon ya da ekrana çok maruz kaldığını görüyorum. Bu da dikkat süresini zaten kısaltıyor. Dezavantajımız bu olacak.
Doğru.
Yani bir de çocuk okula gittiği zaman yarım saat, 35 dakika ya da 40 dakika ders yaptıktan sonra teneffüste hareketleniyor. Hareketlenmesi uyanması anlamına geliyor. O yüzden annelere, babalara 20 dakikanın sonunda evde hareketli bir şey yapmanızı hararetle tavsiye
ediyorum.
İnanır
mısınız? EBA'da şey var, spor örnekleri var. Sabah saatlerinde özellikle.
Evet.
Bir eğitmen önderliğinde çocuklara egzersiz yaptırıyorlar.
Bakarsınız bu sistem zaman içerisinde çocuklarımızı spora teşvik edecek ya da sabah sporu yaptıracak. Yani avantajları var. Tabii ki teknoloji olmasa şimdi elimiz kolumuz bağlı oturuyor olacaktık. Sistem şunu engelleyecek birazcık. Burada anne ve babaların biraz dikkatli ve öğretmenin de çocuklar sınıflarına gittiğinde şu göze bakmaları önemli. İlkokul birinci sınıfta biz disleksi dediğimiz özgül öğrenme güçlüğünün en etkili olan yani okumakta zorluk, harfler ve rakamları yazmakta ve sürekli olarak doğru yazmakta zorluk dediğimiz bir olgu var, bir güçlük var. Bunu birinci sınıfta yakalayabilirsek harika işler başarıyoruz.
Tabii.
İkinci sınıfta acaba mı diye geliyor aileler. O zaman çok mutlu hissediyoruz. Ama eğer üçüncü sınıfta biz bunu fark ediyorsak biraz çocukta hiçbir şey için geç demeyelim, aileleri üzmeyelim ama işler biraz zorlaşmış oluyor. Çünkü çocuk ders çalışmak istemiyor. Ben yapıyorum başaramıyorum zaten diyerek bir kendisiyle içsel bir algı geliştiriyor. Ve aynı zamanda annesi babası öğretmeniyle iletişim de bozuluyor. Buna dikkat edelim. Bir de dikkat ve konsantrasyonumuzda düşüklükler olabilir. Tabii birinci sınıf bir adaptasyon sınıfı olduğu için hemen göremeyebiliriz. Benim çocuğum ters yazdı ya da okumaktan hoşlanmıyor deyip de ailelerin paniklemesine gerek yok. Sadece öğretmenine acaba mı diye sorması, öğretmenimizin o konuya fokuslanıp gerçekten doğru bir gözlemle aileye bilgi vermesini sağlayacaktır.
Çok teşekkür ederiz. Fatma Narman, uzman klinik psikolog ve aile danışmanı bizimleydi. Aydınlattılar bizi. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Teşekkürler. Ve sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Leylakların saldığı o muhteşem, unutulmaz koku dileriz ki hafta boyunca sizlerin de hafızasında önümüzdeki pazartesiye kadar kalacaktır. Didem Öztaşbaşı hazırladı bu güzel programı. Tolga Kökten vardı teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikteydim. Hoşçakalın. Leyla Kokusu.